senelerdir hissiyatımıza tercüman olan Sızıntı Dergisi hangi şartlarda ve hangi mülahazalarla yayın hayatına başlamıştı? Sızıntıdan maksat hasıl olmuş mudur? Ondan daha ziyade istifade edebilmenin vesileleri nelerdir?
Belki ona daha önceden böyle Sırat-ı Müstakim gibi, Sebül-ü Reşat gibi mecmualar, büyük ölçüde bunlar tamamen dini mecmualardı. Belki o günün ilim ufku tabii o mecmuaların ne kadar aksediyordu. Günümüzde o yeter mi? O kadar o aksediş yeterli midir? Günümüzün ilim adamları onları yeterli bulurlar mı? Günümüzün problemlerine cevap verir mi? Günümüzdeki araştırmaların karşımıza çıkardığı şeylerle onlar örtüşür mü? Tabi ayrı bir mesele. Kendi çağları, kendi dönemleri itibariyle onlar hizmet ediyorlardı. Sonra onlar böyle sona ereceği zamandı zannediyorum. İşte Hür Adam gibi bir gazete çıkıyordu. Belki gazetecilik tekniği açısından sorgulanabilirdi. Ama çizgisi doğruydu yani. Hak'tan hakikaten bahsediyordu. 60'lı yıllara kadar da çıktı ihtilalde. Kapandı o da Hür Adam. Bu da Büyük Doğu gibi bazen çıkar bazen kapanır öyle bir şeydi. Bu türlü böyle mecmuaların olmadığı dönemde esasen o günün nesilleri din ve diyanet adına herkes kitap okumuyor yani. İlle de bir mecmua okuyacaksa, bir gazete okuyacaksa, bir broşür okuyacaksa içinde bize ait şeylerin bulunduğu bir şey okusun mülazası vardı yani. Gel zaman git zaman tabii belki hani onlar da çok bir şey ifade etmez hale geldiler. Zaten herhalde Büyük Doğu'da o zamanlar sızıntı çıktığı zaman artık çok çıkar olmamıştı. Çünkü 70'li yılların sonuna doğruydu. Bu Hazreti hayatının son senelerinde zaten yapamıyordu. Sağlığı el verirse yeniden 80'li yıllarda bir daha çıkarmayı düşünüyordu. 83'lü yıllarda da ruhunun ufkuna yürüdü, yapamadı onu. Serden geçtiğinde durmuştu. Bahsettiğim gibi Hür Adam da kapanmıştı. Bizim hissiyatımıza tercüman olacak bir şey yoktu. Belli bir dönemde Kemal Ural, bu Nuriye Akman Hanım'ın babası, üstadımızla da tanışmış, kardeşi Atif abi, üstadımızın önemli talebelerinden birisi, hukukçu. Onun 60'lı yıllardan sonra çıkardığı Şule diye bir mecmua vardı zannediyorum. 15 sayı kadar çıktı. Karakter bakımından böyle sızıntıya benziyordu. Sızıntının çizgileri daha sert olabilir. Onun biraz daha böyle dervişçe bir ruhu, aynı zamanda şairane bir ufku vardır. O açıdan o sertlikleri o yumuşatarak böyle kimseyi rencide etmeyecek bu ayette. Nurlardan da alıntılar yapardı böyle. Ve içinde bir kısım böyle hafif resim değerlendirmeleri de vardı. O da bilmem 60'ın kaçıncı yılında günümüzde yine böyle dostlar tarafından bir zılgıda maruz kalınca onu kapama, kesme mecburiyetinde kaldı, devam ettiremedi. Çünkü zaten o alanda, o çizgide okuyan insan sayısı azdı. Bir de böyle ekabir o meseleye karşı çıkınca mesela biraz sadeleştirerek nurlardan alıyor. Böyle hain deyince, işte yüzünü o meseleyi vurunca, çarpıtıyorsun deyince filan sadeleştirmeye karşı çıkan zihniyet neyse o gün ona da öyle karşı çıktıklarından dolayı arayı daha fazla açmamak, gerginliğe daha fazla sebebiyet vermemek için çok ince ruhlu bir insandır. Onu kapadı. Bir de bu vardı yani, böyle bir şey vardı. Şimdi belki ta o günden itibaren kafamda böyle bir şey yapabilir miyiz yani? Böyle bir şey olmalı ki bir taraftan çağımıza göre ilimlerin yorumunu yapsın. Yani bilim ve teknik olabilir, kozmos olabilir. Bunlar aynı zamanda ilim adamlarının makalelerini neşrettikleri şeyler. Fakat bunlar da bizim düşünce dünyamız adına, kalbi ve ruhi hayatımız adına Hatta denebilir ki bizim bediyat telakkilerimizle alakalı, şiirimizle alakalı, nesrimizle alakalı, sanat telakkimizle alakalı fazla bir şey yoktu yani onlar. Sadece pozitif mülaza, naturalist mülaza, o çizgide örgülenen yazar vardı. Okuyan insanlar bilirler yani o gün onları. Gitmeyip bakardım ben, onlara da bakardım. Bizde taassup yok yani, her şeye bakardık. Ama asıl mesele minel bab ile mihrap diyeyim böyle. Tepeden tırnağa, tırnaktan saçın ucuna kadar bize ait meseleler esas, onları aksettirsin. Yani bir kozmos dediğimiz zamanda biz nasıl anlıyoruz onu, nasıl yorumluyoruz öyle. Bediiyat dediğimiz zaman nasıl anlıyoruz, nasıl yorumluyoruz. Din, diyanet telakkilerimiz. O günün insanlığın da şöyle böyle tepki vermeyeceği şekilde. Hatta öyle bir üslupla çıkmalı ki mekteplerde tavsiye edildiğinde çok rahat böyle gezmeli, dolaşmalı. Nitekim bidayette mekteplere de girdi. Yani neden sonra kaynağını falanlar filanlar çıkarıyor denince esasen o zaman o şeyi iptal ettiler. Tavsiye iptal ettiler yani mekteplere girmedi. Eğer şimdiki adediyle yani o mekteplere girme imkanı olsaydı milyonlarca olurdu. Fakat daha tirajı 15 binken belki 7-8 binken o zaman kestiler orada, böyle kurudu. Bir kere düşüncelerimde böyle bir şey vardı yani. Bizi biz olarak her yanımızda ifade edebilecek elden geldiğince. Biz ne falan ne filan ne de falan. Bize ait bütün değerleri o değerlerin kendi derinlikleri içinde ifade etme iddiasında bulunmamız küstahlık olur, bencillik olur, çok gurur olur. Fakat elden geldiğince yani hepimiz vettekullaha mestata'tum diyeyim. Vektubu mestata'tum yani. Gücünüz ne kadarına yetiyorsa işte o kadar yazın yani o mevzuda. Gücünüz ne kadarına yetiyorsa o kadar konuşun. Gücünüz ne kadarına yetiyorsa o kadar çizin onu. Resimler çizin. Nitekim o günlerde Tamer diye bir arkadaşımız vardı. Resim çiziyordu. Tam resim olmasın diye boynuna da bir çizgi atıyorduk. Bugünkü o malum medyada bazı kimseler bunu da hafife aldılar yani. Ne var yani sanki bu kadar resimde. O bir İslami hassasiyetti. Ve Hazreti Pir'e ait bir meseleyi duyduğuma binaen ben öyle yapıyordum. Tarihçeyi hayattaki resimlere bazı hocalar itiraz edince naşirlerden bir tanesini çağırıyor. Buna itiraz mı ediyorlar diyor. Getir bana diyor. Alıyor kalemi. Oradaki o resimlerin boynuna bile çizgi atıyor. Böyle bir çizgi atınca artık o yaşamaz yani. Dolayısıyla da bir canlının resmi olmadan çıkar. Biz de öyle yapıyorduk. O da tenkit edildi. Hani o yeter midir, değil midir? Fakat o Hazret'in yaptığı her şey benim için hüccet olduğundan dolayı ben şahsen onu yeterli buluyordum. Fakat ondan dolayı bile sorguladılar yani meseleyi. Gel zaman git zaman hakikaten ona ihtiyaç biraz daha kendisini hissettirince yapalım yani mutlaka bunu. Ki kozmosun yaptığını yapsın, bilim ve tekniğin yaptığını yapsın. Bir dönemde Üstad Necip Fazıl rahmetullahi rahmeten vasıya onun büyük doğusunun yaptığını, serden geçtiğinin yaptığı şeyleri yapsın. Fakat günümüzün şartlarına göre esasen, konjonktüre göre bir şey olsun. Günümüzün nesilleri baktığında onlar istifade etsinler dedik. Evet, o zamanlar daha gazetede çıkmıyordu bizim. Gazete yoktu. Onunla başladık işe. Sonra bir şey çıkardık. Zuhur diye bir şey. Bu zuhurattan mülhem bir şey yani. Belki de nevzuhur kelimesini kullanırız ya, sürpriz bir çıkış gibi bir şey. Küçük bülten gibi bir şeydi o ilk defa. Vakani bir şey de vardı. Gurbet kestane pazarındayken gurbet de vardı. Belki o da kapanınca, tıkanınca yani onun da ifade ettiği şey ifade edecek bir şey olması lazımdı. Vaka şeyin Sezai Bey'in dirilişi vardı. O da bir çıkıyor, bir kapanıyor, bir çıkıyor, bir kapanıyor. Bir de çizgi belliydi yani. Şu bahsettiğim bütün meseleleri bütünüyle aksettirici mahiyette, muhtevada değildi yani. Allah sayını meşgul etsin, Allah uzun ömür versin, Allah hayır hizmetlere vesile kılsın. Takdirle yad ederim hepsini, gördüğünüz gibi. Şeyimiz yok, inadımız yok o mevzuda. Zuhur, o da bilmiyorum ne kadar çıktı, küçük yani, kaç sayı çıkardık bilemiyorum. Gazetede yazı yazıyordu. Hekimoğlu, Allah uzun ömür versin, Allah sıhhat ve afiyet lütfeylesin. O çok zeki, çok akıllıdır. Bu Zuhur'la hocanın bir mecmua çıkaracağını anladım ben falan demişti. Hiç unutmam. Yazısında, köşesinde yazmıştı bunu. Evet, bu ya keşfen ya kerametvari bir şeydi veya firaset. Ya keramet ya firaset. Evet, bizim feraset dediğimiz şey. Sonra bir gün işte arkadaşlarımızla toplandık, karar verdik hepimiz. Bunun içinde Abdullah İmaz Hoca da vardır. Buradaki İsa Bey vardır, Zafer Bey vardır, Doktor Bey vardır. Bunlarla karar verdik. Böyle bir mecmua çıkaralım Allah'ın izni inayetiyle. İlk defasında zannediyorum 5000 kadar bir şey bastık herhalde. Böyle ilk şeyinde de hemen bir alaka uyardı yani. Tirajın yükselebileceği inancını da uyardı içimizde. İyi gidecek falan dedik yani bu. Birkaç sayı sonra da işte dediğim gibi Milli Eğitim tavsiyesini aldık o dönemde. Bazı mekteplere de girdi. Çok iyiydi yani. Bir yerde tıkanma şöyle oldu. 3 tane ama adam bir köprü geçmeye çalışıyor. Bir değerlendirme yazısı var onun altında. Körlerin rehberliğinde böyle şehit olmuştu zannediyorum. 80 darbesi olmuştu. Evet, iyi hatırlıyorum. Bu öndeki amalardan bir tanesi de o işin serkarına benziyordu. Birisi bunu kapar kapmaz o büyüklerden bir tanesinin yanına gidiyor. Bakın diyor, siz bu mecmuayı alıyorsunuz ama bizimkileri sorguluyor bu. Ama diyor bu yani. Körlerin arkasında yürüyenler en geniş köprülerden bile geçemezler. Neydi altındaki yazı bilemiyorum. Belki nesir gibi bir şeydi. Dolayısıyla orada bir tıkanma oldu hemen yani. Şüphelendiler onlar. Milli Eğitim'de de bunun falanlar çıkarıyor deyince o da öyle iptal edildi. Fakat halk içinde Kadir Şinas insanımız ona alaka gösterdi. Alaka gösterdikçe arkadaşlarımızın kalemleri de daha işlek hale geldi. Hatta arkadaşlardan daha sonra böyle yazılar yazan arkadaşlar oldu. Yahu yazın diyorum ben. Bana diyor ki hocam bir şey yazdım, bir tane daha yazdım. Ne yazayım da aklıma gelmiyor bir şey. Yani bu türlü insanlarla götürüyorsunuz bu meseleyi. Ama işte böyle kalemler işliye işliye, arkadaşlar yazacakları mevzuda kitaplara baka baka, hadiseleri okuya okuya Allah'ın izni inayetiyle şimdi de gördüğünüz gibi yani çok seviyeli yazılar da yazılıyor. Hemen her alanda değişik yazılar da yazılıyor. Adına bile itiraz edenler oldu arkadaşlarımızdan. Ben esasen üstadımızın o reşah şeyinden mülhem bu adı verdim. Tevazu, mahviyet ve hacalet. Yani güneş değil, kamer değil, zühre değil, reşha yani. Ancak dışarıdan bir ışık vurursa şayet onun içinde bu ışığın gölgesi görünebilir. O ışığın aksi görünebilir. O manada bir sızıntı filan, minnacık bir akıntı filan manasını. Arkadaşımız şeydir, akademisyendir, profesör şu anda da. İsmini söylemeyeceğim. Ya dedi, hocam dedi, yani bu ne böyle sızmamız mı filan dedi. Yani bu da sızıntıdan sızmayı yani falan müesseseye filan birime sızma gibi filan bu manada böyle algılamış. İsmine de böyle bir itiraz oldu. Fakat biz o isimden ne anlıyorsak tabii ona göre yani o meseleye öyle baktık. Çok fazla da itiraz gelmedi ona. Bu yazıları biz mesela o işi iştirak eden 10 tane insan varsa o 10 insan yazılar okuyordu. Bir şahsın yazısını 10 insan okuyordu. Ve ben de o 10 tane yazıyı okuyordum yani. Böylece sizin de 10 defa okunmuş oluyordu bizim tarafımızdan. Herkesin kafasına takılan bir şey olabilir. Adeta bir heyetin redaksiyonu gibi bir şey oluyordu yani. Basitçe değil. Öyleler oluyordu ki ben biliyorum bugün isimlerini vermeyeceğim. Yazının yazısı, yarısını düzelttiğimi hatırlıyorum. Sonra da utanmış yani. Kendi yazdığı yazının yarısı düzeltildiğini görünce bir daha yazmaya cesaret edememişti. Böylesini de biliyorum yani. Yarısına kadar düzelttiğiniz oluyor. Böyle kemali samimiyetle bu işin etrafında bir kümelenme vardı. Sonra bir de çıktıktan sonra okuyorduk. Yani orada yine gözden kaçan şeyler varsa bir ikincisinde aynı hatayı yapmayalım diye. Yani o ilk çıktığı zaman bilmem kaç sayısına kadar filan sızıntı. Kaçtığım dönemde bile belki bir iki defa okuyordum ben o sızıntıyı. Şimdilerde bir kere daha böyle okuma şey olmadığından antiparantez arz ediyorum, özetlettiriyorum ben burada. Çünkü çok güzel şeyler yazılıyor. Muhtevada ciddi şeyler var bunlar. Şimdi herkes de böyle vakit ayırıp onu okuyamıyor. Hiç olmazsa özetine muttali olsunlar diyoruz. O sızıntı öyle pençelerini sağlam yere basınca artık kendi kendine büyüme yeni ifadesiyle sürecine girince biz sonra başka mecmualarda çıkaralım dedik. Mesela Yağmur çıktı. Daha ziyade edebiyat ağırlıklı bir şeydi. Onun tıraşı öbürüne nispeten daha az çünkü biraz daha teknik bir şey yani. Edebiyat, şiirler, nesirler, edebi tenkitler orada. Bu oldu. Ondan sonra bir mecmua daha çıkardık. Yeni Ümit çıkardık. O da biraz daha ilahiyat edalıydı. Tamamen din ağırlıklı bir mecmua oldu. Zannediyorum başından itibaren de Suat hocamızın da yazısı oldu. Evet. Kıtmir de bunların hepsine yazı yetiştirmeye çalışıyordu bir dönemde. Fakat daha sonra işte ben de o başta yani yazdık. Bitti ne yazalım yani bundan sonra yazacak bir şey yok. Kestim kapadım nasıl olsa yazanlar var artık bizimki bitti bizim sermaye. Ben artık yazamaz oldum. Hususuyla buraya geldikten sonra belki bir iki sene, üç sene burada da bir iki defter müsvedde oldu değil mi burada da? Bir iki defter müsvedde oldu. Bu daha sonra bunların tutulması işte şimdi 10 küsür mecmua çıkıyor yani. Dünyanın değişik yerinde Fransızca çıkıyor, İngilizce çıkıyor, Rusça çıkıyor, Almanca çıkıyor. Endonezyaca şimdi çıkıyor, Arapça, Hira çıkıyor. Böyle değişik mecmualar çıkıyor ve her gün bunların tirajı da Allah'ın izni inayetiyle yükseliyor yani. Arkadaşlarımız da öğrendiler bunları. Fakat o günden bugüne hep mizampajda o kaçtığım dönemde belki bir iki defa bulunmamış olabilirim. Mizampajda hep bulunduğum için aslında şart da değil yani arkadaşlarımız her şeyi benden iyi yaparlar. Fakat onlar ısrar ettiklerinden dolayı ben de onların hatırını kırmamak için hala kapak resmi seçme mevzunda, kapaklara yazı yazma mevzunda ve aynı zamanda hangi yazıyı nereye koyacağız, o sıralamada filan. Şimdi böyle ilmi bir yazı koyduk, sonra bunu yerine koyalım veya işte şu kadar yazı gelmiş, 30 tane yazı ama 10 tanesini koyacağız, orada o seçme mevzu nasıl olacak filan. Bunlar bir dönemde hiç aksatmadan, kaçırmadan rahmetlik Şerafettin Bey gelirdi. Ben zihnimde daha onun boşluğunu doldurmuş değilim yani. Aklıma gelince çok dikkatime dokunuyor. Baştan ta günümüze kadar hep şeyin içinde bulundu. Bu arkadaşımız her şeyin içinde bulundu. Onlardan sonra esasen İrfan Bey bizim profesör işin içinde bulundu. O ilk dönemlerde İsa Bey, Zafer Bey de bulundu. Abdullah Hoca bulunurdu. Tabii yazı yazan arkadaşlar daha farklıydı dışarıda. Bazen bulunur, bazen bulunmazlardı bunlar. Yani mecmualar bugünkü muhtevalarla, muhtevalarıyla sızıntının evlatları gibi yani. Sızıntı içlerimizde mayaladığı ümit ve cesaret biz onları çıkarmaya sevk etti. Bu tutununca onların da tutunacağına inandık. Bir atmosfer oluşturdu bunlar Allah'ın izni inayetiyle. Bu kırılma döneminde belki bunlarda da cüzi bir düşme oldu. Gazetede olduğu gibi bunda da oldu. Diğerlerinde de olmuştur mutlaka. Bazıları korkudan, telaştan, bazıları baskıdan dolayı. Bazıları da hakikaten böyle o karalama karşısında hakikaten sanki biz de başkalarını karalıyormuşuz gibi böyle bir algı oluştu. Zaten başkaları da öyle bir algı oluşturmaya çalışıyor yani. İnsanların hepsinin immün sistemleri de aynı güçte değil böyle. Bu bir virüs gibi gelip onların kafalarına girince sarsıntı yaşıyorlar yani. Acaba başımıza bir iş mi gelir filan. Azıcık kenarda dursak mülahazalar oldu. Ne var ki bunlar, bütün bu türlü böyle despotizmalar, zalimane tavırlar hep gelip geçici olmuştur, muvakkattır. Zulmün artması onların ömürlerinin azalmasına ve kısalmasına vesiledir yani. Sistemlerinin, düşünce dünyalarının, dünya görüşlerinin bitişinin en sadık emareleridir. Böyle gidenler hep bitmişlerdi yani. En güçlü tiranlar bile bitmişlerdir. Bu açıdan da yine o alem açılır Allah'ın izni inayetiyle. Bugün korkanlar özür dileyerek gelirler. Bu defa da sızıntının tirajı 2 milyona çıkar yani. Aşağı yukarı 1 milyona yakın satıyordu ki çok önemli. Yani 1 milyon eve giriyordu demektir o. 1 milyon eve giriyordu. 800 bin mi 900 bin mi?
Neydi? 850'ye çıktı.
Bir yönüyle toplumda değişimler oluyor. Biraz evvel bahsettiğim gibi ilmi gelişmeler oluyor. Şartlar ve konjonktüre göre de o muhtevasında değişiklik olarak yani bir tabir caizse muhteva evolüsyonuyla yine devam eder o yani. Adı yine sızıntı olur ama fakat 30 sene evvelki sızıntı değildir yani bu baktığınız zaman daha farklı. Bugünün sızıntısı olur. Bundan 20 sene sonra çıkacak sızıntı o günün teknolojinin insanlığa kazandırdığı şeyler muvaciasında bir defa da o günün sızıntısı olur. Yani zahiri esbab açısından böyle devam edebilir bu. İster edebi mecmua ister sızıntı bu kendi alanında yani böyle bir bediyata açık, edebiyata açık aynı zamanda dini yanı var. İlim ve fenlerden de bahsediyor. Yani biyonikten alındı, işte astronomiye kadar, efendim astrofiziğe kadar, jeolojiye kadar her şeyden şeyler var. Günü geldiğinde bu defa o meseleler de o günün şartlarına göre nasıl bir hal almışsa, değişik evolüsyonlarla o noktaya ulaşılmış olduğundan dolayı bu defa o günün hissiyatına, tabiri diğer üstadımıza ait tabirle, zamanın yorumunu esasen, zamanın varidatının yorumunu ele alarak aynı zamanda onun için de değerlendirerek devam edebilir. Kitaptan farklı bir şeydir bu yani. Kitap ayrı bir meseledir, ayrı bir şeydir. Aynı zamanda mesela diyelim ki antropolojiye ait bir şey, bir yazı koyuyorsunuz. Bir benzer bir şey diyelim, jeolojiye dair bir yazı koydunuz, astrofiziğe dair bir yazı koydunuz. Böyle aynı türden, bu yorar insanı. Mesela böyle bir ilmi bir yazı, pozitivizmle alakalı bir şey koyduktan sonra böyle az rahatlatabilecek bir sosyal bir yazı koyuyorsunuz. Öyle temelde yapıyoruz. Efendim arkadan edebi bir yazı koyuyorsunuz orada. Hatta çok defa resim yazılarıyla soluk aldatıyorsunuz yani. Onlar ayrı bir şey. Belki o 3-4 mısralık bir şey çok defa resmi de, resmin ifade ettiği manayı da yanına alınca bir şey ifade ediyor. Yani bir sayfalık yazı kadar bir şey ifade ediyor. Tabii dikkatle, ihtimamla, hassasiyetle üzerinde durulursa. Evet, bu açıdan da diğer bütün mecmualarda da hemen aynı şeyler gözetiliyor biraz. böyle 3-4 tane, 5 tane aynı kategoride yazıları oraya koyduğunuz zaman da yorulabilir bir insan. Ve bazen onları es geçebilir. O alanla alakası yoktur. Diğerine sıçrar, efendim benim okuyacağım da bu var falan diyebilir. Efendim bu bir an Kur'an-ı Kerim'deki şeyler de yani işte böyle değişik tasrif dediğimiz şeyler. Onun hakkında o tabiri kullanmak doğru olur mu? Yani bir şeyi, aynı hakikati farklı versiyonlarıyla ifade etme tarzı, üslubu ayrı bir güzellik katıyor. Zaten güzel, o güzeller güzeli. O da güzeller üstü bir güzellik katıyor ona. Sızıntıda çıkan aynı yazılar veyahut da o çizgide olan yazılar işte bir Fantin'da çıkıyor, bir Ebru'da çıkıyor yani Fransa'da, bir bilmem ne de çıkıyor. Yani hepsinde o yazılar, o çizgide olan yazılar yani. Biraz da zamanın yorumunu da yanlarına alarak o çizgide yazılar hazırlanıyor, çıkıyor. Ama tam ilim dünyasına girebildik mi tabii bu mevzuda? Onlar tarafından bir hüsnü kabule mazhariyet meselesi oldu mu? Bundan sonra olur mu? Hira coğrafyasında açılma daha hızlı oldu. Yani şu anda 20 bin mi filan, ne kadar? 100'e yakın diyor mesela. 100'e yakın. Biz sızıntı bunca zaman içinde o sayıya ulaşamamıştık yani Türkiye'nin içinde. Bu çok önemli bir şey. Mesela Endonezya'da çok hemen seri yani daha ikinci mi oldu, üçüncü mü oldu? Çok seri yükseleceğine inanıyorum. Bir bize karşı olan sempati var burada. Burada akademisyenler geldi, burada görüştük. Bir ikincisi İslami çizgileri çok iyi. Bir üçüncüsü onlara göre yazılar konuyor. Gelecekte onların akademisyenlerinin yazılarını koyunca efendim daha farklı bir şey olacak Allah'ın izni inayetiyle. Belki yani şu anda 7-8 dil, 10 dilde belki mecmua çıkıyor da gelecekte belki 30 dilde dünyanın. Rusça da var şu anda. Yani fakir mesela İspanyolca bunlar. Biraz Afrika'da da yaygın diller esasen bunlar. Bundan sonra böyle daha küçük diller şeyine de, seviyesine de inerek efendim onlara göre de çıkarılabilir yani. İcabında 20 milyona, 30 milyona da hitap edilecek şeyler olabilir. Bu bizim yapacağımız, kendi çapımıza yapacağımız şeyler. Müessiriyete gelince o Allah'a ait. Kabule gelince, kabul ettirme Allah'a ait onlar. Bizi aşan konular.